Hayırlı akşamlar sayın izleyicilerimiz. Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo'dan sizlerle birlikteyiz. Oktar Bobuno ve Altuğ Berker'le birlikte inşallah. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Saat 23 itibariyle hocamız Sayın Adnan Oktar bizlerle beraber olacak inşallah.
Kahramanmaraş Aksu TV'den de yayında.
İnşallah, evet.
İzlemeye devam edeceğiz. İnşallah. Nasılsınız?
Sağ olun. Sizler nasılsınız?
Çok şükür. Allah'a çok şükür. Proteinleri anlatalım bugün hocamız. Öneminin vurgulanması gerektiğini, derbinizin en baştan bitirilmesi gerektiğini söylemişti. Onun için de en canlıların en temel yapı taşı olan tabii proteinlerin oluşumuna bakmak lazım. Yani olabilir mi, olamaz mı? Tesadüfen olamayacağına göre derbinizin en temelden bitirmiş oluyor. Bunu işte izleyicilerimizin çok iyi öğrenmesi, özellikle de bu konu üzerinden, yani bir tartışma olduğunda Darwinizmin olmadığını ikna etmeye çalıştıklarında Darwinistleri sadece en temelde, yani proteinlerin oluşamamasının ihtimali üzerine durduklarında, sıfır ihtimali olduğunu, imkansız olduğunu ve bunun Allah'ın yaratmasının tabii kanıtladığını, dolayısıyla Darwinizm bitirilmiş oluyor. Şimdi proteinler canlılığın yapı taşları, öyle ki hücrelerin yapısında, örneğin kaslarımızda, ayrıca hormon olarak mesela görev yapıyorlar organizmamızda. Nitekim insülin hormonu, tiroid hormonu, bunlar hep protein yapısında. Aynı zamanda enzim olarak görev yapıyorlar. Mesela oluşan reaksiyonlar var. Bir madde bir reaksiyona giriyor. Onun ürünleri oluşuyor. Başka bir maddelerin arasındaki birleşmesi gerekiyor. Yine bunların hepsinde enzimler rol alıyor. Enzimler reaksiyonları kolaylaştıran, hızlandıran robot moleküller diyebiliriz. Robot makineler gibi tanımlayabiliriz. Bakın şimdi burada proteinlerin sağ tarafta görüldüğü gibi, mesela kaslarımızı yapan proteinlerin çok özel bir yapısı var. Çok özel bir tasarımı ve dizilimi var. Proteinler amino asit zincirlerinden oluşuyor. Amino asitler de çok özel moleküller. Bunlar da canlı hücresinde sentezlenebiliyorlar. Yani amino asitler doğada tesadüfen oluşmuyor. Doğal şartlarda kesinlikle oluşmuyor. Hatta bırakın amino asitleri, amino asit düzeyinde bitiyor zaten Darwinizm. Çünkü amino asitlerin oluşması için mutlaka onlarca enzim gerekiyor. Yine mutlaka bir canlı hücresi gerekiyor. Bu da bitiriyor Darwinizmi. 20 çeşit amino asit var proteinleri oluşturan. Mesela proteinler şöyle oluyor, amino asit zincirlerinden oluyor. 100 amino asit proteinler var, 500 amino asit proteinler var, birkaç bin amino asitlik proteinler var. İnsan vücudunda tahmin edilen 100 bin çeşit protein var. Bakın 100 bin ayrı çeşit. Bunların arasında işte hormonlar var, enzimler var, yapısal proteinler var. Doğada ise milyonlarca çeşit canlıda trilyonlarca çeşit protein var. Şimdi bunların bir tanesinin oluşma ihtimaline baktığımızda akıl almaz hesaplamalar çıkıyor karşımıza. Neden olduğundan bahsedelim. Bakın proteinlerin bir kere yapısına bir daha detaylı bakalım. Şimdi amino asitlerden oluşuyor proteinler. Bakın şurada bir şey göstereceğim şimdi size. Evet. Bu amino asitlerin formül yapıları. Yani böyle çok detaya girmeden tabii anlaşılabilir bir şekilde göstermek gerekiyor. Bakın burada alanin isimli bir amino asit var. Bu amino asidin iki tane şekli olabiliyor. Bunlara baktığınızda bakın formül olarak birbirlerinden hiçbir farkı yok. Fakat sadece şu bölümde bir farklılık göreceksiniz. Bunlar birbirlerinin aynadaki simetrileri gibi. Bu sağ elli oluyor amino grubunun durumuna göre. Bu da sol elli oluyor alaninin. İkisi de alanin olmasına rağmen proteinlerde sadece sol elli olan kullanılıyor. Yani benim iki elim gibi düşünebiliriz. Değil mi? Bunların ayna simetrisi olduğunu varsayalım ki öyle zaten. Üç boyutlu yapılarda sadece sol elde olan amino asitler kullanılıyor. Yani sol taraftaki L alanin denilen amino asitler kullanılıyor. 20'sinin de, 20 çeşit demiştik ya amino asitlerin, 20'sinin de sol elde olması gerekiyor ki doğada sağ elde olmasına rağmen sağ elde amino asitler hiçbir zaman proteinlerin yapısına giremiyor bunlar. Bunu bilim neden olduğunu açıklayamıyor. Bir kere sırf şu Allah'ın yaratmasının bir delili. Çünkü eğer onların dediği gibi doğal şartlarla tesadüfen bir araya gelmelerinden dolayı kaynaklanan bir yapı olsaydı protein ki olamaz. Onun neden olamayacağını da göreceğiz. O zaman hem sol eliler olurdu hem sağ eliler. Çünkü doğada her ikisi de var. Eşit miktarda var.
Evet.
Sadece sol eliler giriyor. İkincisi, başta bahsettiğimiz, bakın onu tekrar vurgulayalım. 20 çeşit amino asit var. Bunların mesela insanda 10 tanesi sentezlenebiliyor. Hücrelerimiz yapıyor bunu 10 tanesini. 10 tanesini dışarıdan almak zorundayız. Yani bitkilerden ve hayvansal proteinlerden elde ediyoruz diğer amino asitleri de. 500 amino asitlik bir proteini ele alalım örnek olarak. Şimdi doğada dedik ya milyonlarca çeşit, trilyonlarca çeşit protein var. Bunlardan bir tanesini seçiyoruz bakın trilyonlarca çeşit proteinden. 500 amino asitlik orta büyüklükte bir protein. Çünkü 100 amino asitlik olanı da var. Binlerce amino asitlik olanı da var. 500 amino asitlik bir protein oluşmasının ihtimaline bakacağız. Nasıl olabilir diye. 500 amino asitten oluştuğuna göre her bir amino asit için 20 tane alternatif var değil mi? 20 çeşit amino asit yok mu?
Evet.
20 tane alternatif var. Dolayısıyla 500 amino asitlik bir proteinin dizilimi için alternatif sayısı 20 üzeri 500'dür. Bakın şimdi şöyle devam edelim. Gerçi bu slaytları koymuştuk ama şurada gördüğümüz gibi. Bakın şimdi burada olasılık hesaplarının alt alta toplanmış halini görüyorsunuz. Doğru dizilim için olması gereken alternatif dizilim sayısı 20 üzeri 500. 20 tane alternatif var. 500 amino asitlik bir şey ya. 20 üzeri 500. Onun logaritmik olarak hesabı 10 üzeri 650'de bir ihtimaldir. Yani 10 üzeri 650 tane dizilimden, protein molekülünden sadece bir tanesi işlev görür. İkincisi ne demiştik? Bunların hepsinin sol elli olması gerekiyor. Sağ elli de var, sol elli de var. Yani sol elli olması ihtimali %50 olmuş oluyor o zaman değil mi?
Evet.
İki tane ihtimal olduğuna göre. 2 üzeri 500 yapıyor bu. 10 üzeri 150'de bir ihtimal. Bir de peptit bağlarıyla bağlanması gerekiyor proteinlerin. Bakın peptit bağ da şöyle bir şey. Burada gördüğümüz gibi, şimdi onu da gösterelim. Amino asitlerin arasında, bakın burada görüyorsunuz, amino asitleri görüyorsunuz. Amino asitleri birbirine bağlamak için, protein oluşması için özel bir kimyasal bağ gerekiyor. Bakın burada görüldüğü gibi. Bu da özel bir reaksiyonla oluyor. Enerji gerektiren bir reaksiyonla ve su açığa çıkartıyor. Bu sadece enzimlerin varlığında gerçekleşen bir bağ. Yani siz amino asitleri doğada yan yana bıraktığınız zaman peptit bağlarıyla bağlanıp protein oluşturmuyorlar. Bakın bu çok önemli. Yani amino asitler tesadüfen oluşmuyor. Amino asitleri olduğunu varsaysak bile, yan yana bıraksak bile yine protein yapmıyorlar. Çünkü burada görülen peptit bağını oluşturamıyorlar. Bunların oluşması için enerji gerekiyor ve enzimler gerekiyor. Enzimlerin varlığında ancak peptit bağ oluşturabiliyorlar. Şimdi bunu da hesaplamaya kattığımız zaman, buradaki hesaplamaya bakın, bunu da ilave edelim. Peptit bağı ya oluşuyor ya oluşmuyor. Oluşmama ihtimaline baktığımız zaman, bakın 10 üzeri 150'de bir ihtimalde bu olduğuna göre, toplam 10 üzeri 950'de bir ihtimal. Yani bu şu anlama geliyor. Siz 10 üzeri 950 tane birbirinden farklı molekül hazırladığınız zaman, 500 amino asitlik, sadece sol elli amino asitleri içeren ve peptit bağları içeren, bunlardan sadece bir tanesi bizim aradığımız protein molekülü oluyor. Mesela bir hormon örnek verelim. Tiroid hormonu. Tiroid hormonu 500 amino asitlik değil ama 500 amino asitlik olduğunu varsayalım. Tiroid hormonunu bulabilmek için biz 10 üzeri 950 tane molekül hazırlamamız lazım birbirinden farklı. Bunlardan bir tanesi tiroid molekülünü oluşturuyor. Şimdi bakın bu şöyle bir sayı. Yani bu kavrama, aklın kavrama sınırlarının ötesinde bir sayı. 950 tane sıfır olan bir sayı. Biliyorsunuz 12 sıfır trilyon yapar, 15 sıfır da kaç trilyon yapar. 950 sıfırdan bahsediyoruz biz. Böyle bir sayının adı yok zaten.
Evet.
Bu ihtimal, ya bu alternatiflerin oluşması için bilinçli bir mekanizma gerekiyor ama. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Biri, bilim adamları oturacaklar laboratuvarda, bilgisayarların yardımıyla 10 üzeri 950 tane alternatifi oluşturacaklar. Onlardan bir tanesi onların aradığı protein olacak. Ama şöyle olması gerekiyor. Şimdi 500 amino asitlik bir dizi ya bu. Amino asitleri alacaklar. 500'e kadar bir dizi yapacaklar. Tam 500'de duracaklar. Ne 499'da ne 501'de. 500'de duracaklar. Bakacaklar bu aradıkları protein mi? Değil diyecekler. Tekrar sökecekler onları. Ayıracaklar birbirinden. Tekrar başlayacaklar yeni baştan. Ve her seferinde farklı bir kombinasyon deneyerek 10 üzeri 950 defa denedikleri zaman aradıkları proteini buluyorlar. Bakın buna evrenin ömrü yetmiyor. Çünkü kainatın ömrü Big Bang'den itibaren 10 üzeri 17 saniye. 10 üzeri 950 tane reaksiyonun yani bu oluşması için gereken süre 10 üzeri 17 saniyeyi trilyonlarca kere aşıyor. Çok büyük bir şey bu. Yani bu süre gerektiriyor. Evrenin ömrü yetmiyor. Ayrıca evrendeki atom sayısı 10 üzeri 79. Tahmin edilen atom sayısı bakın. Burada 10 üzeri 950 tane molekülden bahsediyoruz biz. Atomdan da değil, molekülden. Dolayısıyla atomların sayısı da yetmiyor böyle bir şey için. Yani bilinçli bir mekanizma olsa bile, yani bilim adamları laboratuvarda oturup olmaz da yani böyle bir süre yetmediği için çünkü. Olsa bile böyle bir deneme yanılma mekanizması için ne kainatın ömrü yetiyor, ne süresi yetiyor, değil mi? Ne atom sayısı yetiyor. Ayrıca 10 üzeri 50'den bir, 50'de birden küçük ihtimaller imkansız kabul edilir. Yani bu haliyle bile, bilinçli deneme yanılma mekanizmasıyla bile imkansız. Ama bakın daha önemli bir şey var, daha öldürücü bir darbe. Şimdi ona göz atalım. Bir kere proteinlerin oluşması için mutlaka başka proteinler gerekiyor. Asıl önemli konu bu, öldürücü darbe bu, darvinizme. Bakın tek bir protein oluşabilmesi için, şurada bir film göstereceğim ben şimdi. Hücrenin bir kere tam olarak var olması gerekiyor. Bu canlı hücreleri, her bir hücrede dünyanın en gelişmiş şehirlerinden daha kompleks bir yapı bulunur. Hücrenin içinin görüntüsünü görüyorsunuz. Akıl almaz derecede kompleks bir yapısı var. Aklın kavrama sınırlarının ötesinde daha doğrusu. Hücre içinde uygun sıcaklığın ve pH, yani kimyasal ortamın olması gerekir. Yoksa enzimler harekete geçmez. Ancak hücrenin içerisinde çalışabiliyor enzimler, bu reaksiyonlar olabiliyor. Enzimler olmadan amino asitler birleşemezler, protein oluşturamazlar, birbirlerinin yanından geçip giderler. Mutlaka enzim gerekiyor. Biraz önce gördük, o peptit bağlarını mesela yapmak için enzimlerin var olması gerekiyor. Burada amino asitleri görüyorsunuz. Başka proteinler olmadan bakın amino asitler birleşip protein olmuyor. Yani protein olması için başka protein gerekiyor. Enzimler olmadan amino asitler şeker ve diğer moleküllere bağlanırlar. Asla protein oluşturamazlar. Tek bir protein üretilmesi için 60 ayrı enzim, protein gerekir. Bakın 60 ayrı protein gerekiyor bir tane proteinin oluşması için. Enzimler protein yapısında. Bu proteinlerden tek bir tane eksik olsa protein oluşamıyor. Yani 60'ının da aynı anda var olması gerekiyor. DNA'da da kodlanmış olması gerekiyor. Dolayısıyla DNA gerekiyor.
Evet.
En kompleks yapısıyla. Kopyalama sırasında oluşabilecek hataları düzelten enzimlerin olması gerekir. Çünkü proteinler oluşurken hatalar oluyor. Hatalı proteinler üretiliyor. DNA'nın kopyalama sırasında hatalar oluşabiliyor. Bunları düzelten proteinler yaratılmış. Yani bu tabii Allah'ın yaratma sanatı. Hatayı görüp düzelten moleküller var.
Evet.
Bütün bunlar olmadan tek bir proteinin bile oluşması imkansız. İşte bu darvinizmi kökünden bitiriyor. Çünkü bakın bir proteinin oluşması için başka proteinlerin gelişmesi, daha doğrusu bir canlı hücresinin var olması gerekiyor. Çünkü proteinleri yan yana bıraksanız da protein yapmıyorlar. DNA gerekiyor. Enerji gerekiyor. Nereden elde ediliyor bu enerji? Enerji santralları var hücrenin, mitokondriler var. Oradan elde ediliyor. Protein sentezleyen fabrikaları var. Yani protein öyle ortalıkta bir yerde sentezlenmiyor. Proteinin yapılması için özel ribozom denen yapılar var. Protein fabrikaları var. Bunlar da protein yapısında ve DNA'da kodlanmış olarak var. Aynı zamanda post ofisleri var. Çünkü üretilen proteinleri görev yerlerine gönderilmesi gerekiyor. Dağıtımı gerekiyor. Bir hücrede, bakın bir tek hücrede 10 milyar protein var. 10 milyar proteinin her birinin nereye gideceği, nerede görev yapacağı belli. Yani tek bir hücrenin olması gerekiyor. Protein sentezlenmesi için hücrenin olması gerekiyor. Bu darvinizmi gördüğünüz gibi kökünden bitiren bir gerçek. Dolayısıyla izleyicilerin üzerinde durması gereken temel konu bu. Böyle detaya girmeye gerek yok. Yok şu bakterini, şu mutasyonu yaptıydı, buydu falan böyle. Bunları da çürütürüz de çünkü yani Allah'ın izniyle öyle bilgimiz eze eze yani şey ederiz. Karşımıza onun için çıkamıyorlar zaten. Onları da anlatacağım ayrıca da detaya girerek biraz. Ama en temeli bu. Bir protein, şunu soracaklar. Tesadüfen oluyor mu, olamıyor mu? Oluyor derse yalan söylemiş oluyor. Nasıl oluyor diyecek o zaman. Onu soracak ikinci soru. Yani amino asitleri yan yana bıraktığımızda protein yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Çünkü gördük bakın. Amino asitlerin bir kere olması için yine canlı hücresi gerekiyor. Ama amino asitlerin olduğunu varsaysak, yani biz buraya kovayla amino asiti koysak hiçbir şekilde protein oluşturmuyorlar. Çünkü birbirleriyle peptit bağıyla bağlanmıyorlar.
Evet.
Bakın bu çok önemli. Onun olması için enzimler gerekiyor. Enzimler ancak yapabiliyor bunu. Amino asitleri peptit bağıyla bir araya getiriyorlar. Özel kimyasal bağ. Onu gördük. Ayrıca amino asitlerin doğada hem sağ ellisi var hem sol ellisi var. Sadece sol elli olanlarından protein oluşması gerekiyor. Ve amino asitlerin doğru dizilimde olması gerekiyor. Yani amino asitlerin yan yana olması bir şey ifade etmiyor. proteinlerin çok özel bir dizilimi var. Her bir noktaya 20 çeşit amino asit var dedik alternatif. Mesela 500 amino asitlik bir proteinde 20 üzeri 500 yani 10 üzeri 650'de bir dizilim ihtimali var doğru proteini seçebilmemiz için. Bakın 10 üzeri 650'de bir ihtimal, 650 sıfırlı bir sayı tek bir dizilimde olması için. Diğer hesapları da kattığınızda 10 üzeri 950'de bir ihtimal yapıyor zaten. Dolayısıyla bir protein olması için başka proteinler gerektiğine göre bu zaten Darwinizmi bitiriyor. Yani çünkü aynı zamanda DNA'nın olması gerekiyor, enerji santralları, posta ofisleri, gelişmiş laboratuvarlar gerekiyor. Hücrenin mükemmel zarı gerekiyor. Zarın üzerinde yüzlerce kapı var. Onlar da protein yapısında. Çünkü kontrollü bir ortam hücre. Yani hücre tamamen dışarıdan izole edilmiş. Hücrenin içindeki ortam bambaşka. Hücrenin dışındaki iyonların konsantrasyonu, maddelerin konsantrasyonu hücrenin içindeki bambaşka. Hücrenin hayatta kalabilmesi için çok özel şartlar gerekiyor. O kadar hassas ayarlamalar var ki onları sağlayabilmek için özel kapıları var. Akıllı, yani adeta akıllı. Hücrenin zarı var. Seçiyorlar maddeleri. Sadece ihtiyacı olması gerekenleri ihtiyacı olduğu konsantrasyonda, yoğunlukta tutuyor hücrenin içerisinde. Bu tabii yani böyle aklın kavrama sınırlarının ötesinde bir muhteşem yaratılış detaylara indiğimizde. Dolayısıyla yani sadece şu Darwinizm en temelde bitiriyor. Bir de DNA'sı var olayın tabii. Yani ona da bakabiliriz. Bakın DNA'nın yapısı...
Bir hücreden bahsetmişken sen istersen onun konuyu geçmeden... Bilim bir kere bir hücreyi yapamıyor henüz. Değil mi?
Hücre değil, bir protein yapamıyor.
Şimdi laboratuvar şartlarında bir hücreyi yapmak onlar için zaten bir hayal yani. Öyle bir şeyi yapamıyorlar bile. Ya yüz binlerce profesörü toplasan bir hücreyi yapamıyorlar. İnsan vücudunda, bir insanın vücudunda 10 trilyon tane hücre var.
100 trilyon.
100 trilyon pardon. 100 trilyon hücrenin her bir tane hücresinde o bahsettiğin 10 üzeri 950 ihtimalde bir ancak laboratuvar şartlarında oluşacak protein, tek bir proteinden 1 milyon tane var.
10 milyar tane var.
10 milyar tane.
Evet. Ve her saniye 2000 tane oluşuyor. Her saniyede 2000 protein sentezleniyor her hücrede. O 10 üzeri 950'de birdeki ihtimalle.
Stokrom C'yi mesela örnek veriyor Ali Demirsoy. Bir tane, bir tane protein diyor ki.
Dur onu okuyayım bak, onun tam alıntısı var.
Öyle mi?
Çok güzel, evet. Bakın Ali Demirsoy diyor ki bir stokrom C'nin dizilimin oluşturmak için olasılık sıfır denecek kadar azdır. Bir tek proteinden bahsediyor.
Bu evrimci bir profesör.
Evet. Yani Türkiye'nin önünde gelen evrimcisi. Yani canlılık eğer belirli bir dizilimi gerektiriyorsa bu tüm evrende bir defa oluşacak kadar az olasılığa sahiptir denebilir. Ya da oluşumunda bizim tanımlayamayacağımız doğaüstü güçler görev yapmıştır. Yani Allah yaratmıştır. Bu sonuncusunu kabul etmek bilimsel amaca uygun değildir. Haşa. O halde birinci varsayımı irdelemek gerekir. Stokrom C'nin belli bir amino asit dizilimini sağlamak, bir maymunun daktiloda hiç yanlış yapmadan insanlık tarihini yazma olasılığı kadar azdır. Maymunun rastgele tuşlara bastığını kabul ederek. Profesör Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim. Şimdi bakın diyor ki, imkansızdır diyor. Şimdi maymun daktiloda, bırakın insanlık tarihini, kimse yazamaz insanlık tarihini. Tek bir harf, tek bir kelime yazamaz maymun. Maymun daktilonun yanına bile gelmez zaten yani böyle. Daktilonun ne olduğunu bilmediği için zaten öyle tuşlara falan bile basmaz. Hani bir tuşa bassa bir şey, yani bir tane harf yazar en fazla. Dolayısıyla bakın imkansızı kabul etmeye çalışıyor. İmkansız bir senaryo. Şimdi bu bilim adamlığı değil, bilim de değil bu. Bu pagan rahipliği bu.
Niye, ben diyor, niye bunu evet. kabul ettiğini de söylüyor. Bilmiyorum, o senin alıntında var mı devamında. Biz diyor başka bir diğer ihtimali, diğer alternatif olan, yani bunu Allah'ın yarattığı gerçeği olan düşünceyi kabul edemeyeceğimizden dolayı bunu kabul etmek durumundayız diyor.
Evet, söylüyor işte zaten. Bu sonuncusunu kabul etmek bilimsel amaca uygun değildir diyor. Bu bilim evet. değil ki. Evet. Bakın bilim bakar. Yani bilim şudur. Siz doğayı incelersiniz. Etrafınıza bakarsınız. İşte incelersiniz olayları, değil mi? Canlıların hücresine bakarsınız elektron mikroskopla. Genleri incelersiniz. Değil mi? Uzaya bakarsınız teleskoplarla. Araştırırsınız. Sonra bazı çıkarımlarda bulunursunuz gözlemlerinize dayanarak. Mesela şimdi Newton ne yapıyor? Yer çekimiyle ilgili hipotezini geliştirirken bakıyor her şey yere doğru düşüyor. Aynı hızda düşüyor, değil mi? Dünyanın her tarafında ve eşit hızda düşüyor. Bundan diyor ki dünyanın üzerinde bir çekim vardır diyor. Dünyanın bir çekimi vardır diyor. Ve onu ile ilgili bir hipotez geliştiriyor. Bir iddia geliştiriyor.
Öyle.
Evet, sonra şuna bakarsınız siz. Gözlemler ve deneyler bunu destekliyor mu?
Evet.
Sizin iddianızı, yani hipotez deniyor ona bilimsel dilde. Eğer destekliyorsa bu bilimsel bir teori olur. Değil mi? Bilim budur. Eğer bakın bilim yaptığınız araştırmalar, çıkarımlar sizi doğanın yaratıldığı gerçeğine götürüyorsa bilim adamı ve bilim bunu kabul eder. böyle bilim kalkıp da 19. yüzyılın materyalist dogmalarıyla böyle imkansız senaryoları savunmaz. Yok maymun daktilonun başına geçecek, insanlık tarihini yazacak. Ben bu imkansız ama ben bunu kabul ediyorum. Maymunun insanlık tarihini yazdırıyorum, kabul ediyorum. Böyle şey olur mu? Böyle rezalet olur mu? Bilim adamlığı değil bu. Pagan rahipliği oluyor bu. Evet. Ya bu böyle bir mantığa, şimdi Ali Demirsoy Bey'e ben hakaret etmek için söylemiyorum ama bu mantığa bilimsel mantık denmez. Bilim adamlığı da denmez buna. Bu pagan rahipliği olur bu. Çünkü çok açık bir şekilde proteinin yapısı bakın bize Allah'ın yarattığını kanıtlıyor. Bilim adamı da bilim de bunu kabul eder. Yani bilim bu savunulan zaten materyalist felsefedir bu. Materyalist felsefe bilim değildir ki maddeyi mutlak kabul etmek, yaratıcının varlığını inkar etmek. Bu pagan felsefe yani eski Yunan'dan kalma değil mi? Darwinizm de öyle eski Yunan'dan kalma, eski Firavun'dan kalma, eski Sümerler'den kalma bir pagan dini. Bu bilim değil. Bir kere bu çok net olarak anlaşılsın. Ve bu Darwinizm saçmalığı tek bir protein oluşma aşamasını zaten çöküyor. Bunu hep birlikte gördük yani bunun hiçbir açıklaması yok. Bunu söyledikleri zaman izleyicilerimiz herhangi bir Darwinist'e yani Richard Dawkins da gelsin, Richard Dawkins'in babası da gelsin hiç fark etmez. Bir protein tesadüfen oluyor mu olmuyor mu? Olmuyor, bitti. Yani Darwinizm bitti o zaman yani daha fazla fosile bile gerek yok. Kaldı ki 350 milyon tane fosil var ya Darwinizmi yalanlayan, Allah'ın yarattığını ispat eden. Bakın 350 milyon tane. Onların iddiasını destekleyecek bir tane bile yok. Zaten bu böyle bilim olmaz ki. Delillerin yalanladığı, hiçbir delilin desteklemediği mantığa, ondan sonra akla, gözlemlere aykırı bir bilim olur mu? Olmaz tabii ki yani değil mi? Kesinlikle. O yüzden saçmalık zaten Darwinizm.
Tabii Darwin de diyor zaten niye bulamıyoruz diyor biz bu fosillerden diyor. Kendisi de itiraf ediyor. Tek bir tane ara geçiş formu yok. Ara geçiş formu olmayan teorim zaten çökmüş demektir diyor. Evet. Kendisi itiraf ediyor. Hocamızın Yaratılış Atlası kitabında bunların gerçeklerini binlercesinin fotoğrafı var. Hocamız onu zaten dünya çapında dillere de çevirdi. Bütün her yere de evet, yayın evi gönderdi. Ve Avrupa'da da çok ses getirdi. Dünyada çok büyük ses getirdi. Çünkü yaratılışın somut delillerini görmüş oldular. Mesela 200 milyon yıl evvel yaşamış bir balığın fosilini görüyorlar. Hemen yanında da yaşayan şu anda günümüzdeki canlı örneğini görüyorlar. Bu ne demektir? 200 milyon yılda hiçbir değişiklik
hiçbir
olmamış.
Fark olmadı,
değişiklik
evet.
Olmamış demek. Evrim olmamış, evrim yok demektir. Bunu artık çocuklar bile gördüğü zaman anlıyor. Yani bu net delilleri olmuş oluyor. O yüzden dünya çapında da hakikaten hem ünlü kişilerde hem çoğunluk olarak insanlarda Allah'ın yarattığına inanç çok yüksek oranda arttı Allah'ın izniyle.
İnşallah. Evet. Şimdi bakın bir de DNA var. Yani hücrede öyle bir sistem var ki bu aklın kavrama sınırlarının ötesinde bakın şimdi. Biraz da ona bakalım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım dedi ki bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren sonra doğru yolunu gösterendir. Şimdi bakın hücrenin içine girdiğimizde hücrenin çekirdeğini görüyorsunuz burada. Bilgisayar animasyonu ile hücrenin içine girebilir ve göz kamaştırıcı sistemin nasıl çalıştığını görebiliriz. Bunlar hücrenin zarının üzerindeki minik kapılar. Bunlardan içeri giriyoruz şimdi hep birlikte bakın. DNA'yı görüyoruz. DNA'nın böyle bir yapısı var. Yani böyle dönerek yükselen merdiven gibi düşünebiliriz. Sarmal şeklinde. Hücrenin kalbine girdiğimizde bir organizmada gerekli olan tüm proteinleri üretmek üzere emirleri alan sıkıca paketlenmiş yapı olan DNA vardır. İşte bu DNA molekülü. İnsan DNA'sı yaklaşık 1-1,5 metre uzunluğunda. Fakat santimetrenin 4 milyonda biri kalınlığında. Yani çok çok ince elektron mikroskopla görülebilen bir yapısı var. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi protein sentezleneceği zaman protein sentezi işleminde vücut için belirli bir proteinin kopyalanabilmesi için gerekli talimatları almak üzere bakın o fermuar açılıyor. Burada gördüğünüz gibi. Ama sadece ilgili bir DNA üzerinde belli bir bölümün zinciri bir moleküler makine tarafından açılıyor. Şimdi bakın burada duralım. Diyor ki burada DNA üzerinde belli bir bölümün zinciri. Yani 100 bin çeşit protein var. Bu proteinlerden her birinin kodlandığı yer birbirinden farklı. 25 bin tane ayrı bölge var DNA üzerinde proteinleri kodlayan. Gen deniyor bunlara. Dolayısıyla her bir proteinin kodlandığı bir yer birbirinden farklı. Şimdi DNA'da 3 milyar harf var. Bu 1 milyon ansiklopedi sayfası yapar. Bakın 1 milyon sayfa arasında bir protein kodlanacağı zaman bu bir sayfalık bir bilgi demektir. 1 milyon sayfa arasından siz tek bir sayfayı arayıp bulmak zorundasınız.
Evet.
Şimdi bu o kadar zor bir iştir ki yani siz şöyle olsa 1000 cilt ansiklopedi olsa bütün bu odanın duvarlarını kaplayacak hatta daha fazlasını değil mi? 1000 cilt ansiklopedisi her bir birer sayfalık olması gerekiyor bunların. Birinin eline bir kağıt tutuştursanız deseniz ki sen bu bir sayfayı bu ansiklopedinin içinde aramaya başla. Ne kadar sürer bunu bulması? Bayağı ay hesabıyla çok sürer yani değil mi? Yani muazzam uzun sürer ki insan bilinçli bir varlık değil mi? Onun bakacak ona sayfalarla karşılaştıracak. Aynı mı değil mi onu gözden geçirecek değil mi? Evet. Ona göre arayacak ama tek tek sayfalara bakmak zorunda. Bütün ansiklopedilerin. Bakın bu DNA'da saniyeler içerisinde gerçekleştiriliyor bu. Şimdi dünyanın en ünlü biyoloji kitabı var. Campbell and Reese diye böyle bütün dünya üniversitelerinde standart kitap olarak okutuluyor. Bunda diyor ki DNA'da bu aranılan bir yerin bulunmasına samanlıkta iğne bulmaya benzer diyor. Şimdi düşünelim samanlıkta dev bir samanlık düşünün böyle. Bir tane iğne var bir yerinde.
Karanlık bir de.
Bir de kapkaranlık üstelik. Kapkaranlık bir ortam. Akıllı bir insan bile olsa o iğneyi bulabilir mi o samanlıkta? Bulamaz.
Evet.
Yani belki yıl arar yani. Bir yıl arar belki yani. Öyle bulabilir belki yani. Eline batacak o da. Çünkü karanlık olduğu için iğneyi değil mi? El yordamıyla arayacağına göre. Hücrenin içerisinde DNA kendi üzerine katlanmış olmasına rağmen bu anında bulunuyor. Hangi protein nerede sentezleneceği ve hemen kopyalanmaya başlıyor. Bunu da RNA adlı bir moleküle kopyalıyor. Bakın orada görülen enzimler. DNA'nın üzerindeki bu bölgeyi protein sentezlenmesi için. Bir kopya oluşturuluyor yani neticede. Kopyalama tamamlandıktan sonra bu genetik bilgiyi taşıyan RNA çekirdek kompleksinden ayrılıyor. Bakın RNA'yı görüyorsunuz. Çekirdeğin dışına çıkıyor. Demin biraz önce girerken buradan girmiştik. Çekirdeğin içerisine. Aynı kapılardan bu sefer RNA isimli molekül hücrenin iç boşluğuna geçiyor. Avluya geçiyor bir anlamda. Bakın çıkıyor buradan görüyorsunuz. DNA'nın o proteini kodlayacak bölgesinin kopyası bu. Taşıyıcı RNA taşımakta olduğu genetik bilgiyi iki parçalı özel bir moleküler fabrika olan ribozoma götürür. Mesajcı RNA. Bakın bu da protein fabrikası. Ribozom denilen yer protein fabrikası oluyor. Proteinin yapıldığı yer yani tam bir fabrika. Ve bu da protein yapısında. Bunun da olması için başka proteinler gerekiyor. DNA'da kodlanmış olması gerekiyor. Yani bu sistemin bakın iç içe geçmiş bu sistemin bütün parçalarıyla var olması gerekiyor. Tek bir proteinin oluşması için. Onu görüyoruz şimdi. Sistemi görüyoruz. Kendisi güvenli şekilde bağlandıktan sonra şifre çözüm işlemi başlar. Bakın onu göreceğiz. Bu sefer amino asitleri taşıyan, bunlar amino asitler taşıyan transfer yani transfer edici taşıyıcı RNA vardır. Onlar da amino asitleri getirirler bakın protein sentezi için. Bakın görüyorsunuz. Her bir kopyanın 3 bölümlük karşılığı gelen, 3 harfe karşılık gelen amino asitler var. Bakın burada ekleniyor bunlara görüyor musunuz? Transfer RNA deniyor bunlara. Ve amino asitler arkada protein zinciri oluşuyor bakın. Arkada getirdikleri amino asitlerden birbirine eklenmesinden.
Ve sırasıyla.
Tabii. Çok, çok özel bir dizilimi var. Bu ancak evet. DNA'da kodlanabiliyor. Öyle rastgele bir şey hiç yok. Bakın rastgelelik hiç yok. Hatta muazzam bir yaratılış var tabii yani. Muhteşem bir yaratılış bakın. Ve bunlar o kadar hızlı oluyor ki saniyede 2000 tane protein sentezleniyor her bir hücremizde bizim. Meydana gelen zincir işlevi için kritik olan özel 3 boyutlu şeklini elde edeceği ribozomlardaki varil şeklindeki özel bir makineye gönderilir. Bakın bu da çok... Burada da şimdi duralım. Şimdi... Gördük amino asitler bir zincir şeklinde düz bir zincir ya.
Evet.
Ama bu şekilde protein olmuyor. Bunun protein olması için o zincirinde çok özel bir şekilde 3 boyutlu olarak birbiri üzerine katlanması gerekiyor. Ama rastgele bir katlanma değil bu. Sadece bir şekilde katlandığı zaman o protein işlev görebiliyor. Onu yapan yine başka proteinler var. Onlar da yakınlarda keşfedildi. Bunlara da şaperon proteinleri deniyor. Yani bakın sırf proteini 3'e katlamak için ki o özel katlama şeklinin dışında işlev görmüyor. Yine başka proteinler yaratılmış. Bakın gönderiliyor oraya. Orada 3'e katlama işlemi gerçekleştiriliyor ki işlev görebilsin protein. Ve sadece bir şekilde katlandığı zaman bakın 3'e katlanmasını görüyorsunuz 3 boyutlu olarak. Tek bir şekilde katlandığı zaman işlev yapabiliyor. İşte bunu yapanlar da yine özel proteinler. Bunlara da şaperon proteinleri deniyor. Onlar da DNA'da kodlanmış olarak var. Zincir bir protein şeklinde katlandığında serbest bırakılır ve bir başka moleküler makine tarafından teslim alınarak tam olarak kullanılacağı bölgeye götürülür. Bakın ne kadar kontrollü bir sistem değil mi? O da alınıyor. Görev bölgesine götürülecek şimdi. Evet. Şimdi bakın DNA'nın yapısını gördük biraz önce. Ama DNA'yı böyle düz bir zincir gibi gördük. Değil mi? DNA düz bir zincir değildir bakın. kromozomlardaki yapısını gördük. Kromozom olarak bulunur. Bakın yine buradan ufak bir kesit alıyoruz. Kromozomdan kesit aldık. Buradan bir kesit daha aldık. İşte DNA bu kesitte bu şekilde katlanmış. Buradan bir kesit aldığımızda, detaylı baktığımızda bakın kendi üzerine kaç defa katlanmış DNA zinciri görüyor musunuz?
Evet.
Bakın yine proteinin etrafında katlanmışlar. En sonunda artık açtığımızda DNA'yı bu şekilde görebiliyoruz. Yani DNA normalde bir yumak şeklinde bulunuyor hücrenin içerisinde adeta. Ama düzenli bir yumak yani böyle. Ve bunun içerisinde bulunuyor aranılan bölge. Yani bu samanlıkta yine aramaktan da daha zor aslında.
Evet.
Nerede olduğunu nereden bilecek? Yani insana sorsalar bilim adamları bilmiyor. Zaten DNA'nın dizilimini bakın sadece hangi harflerden oluştuğunu ortaya koymaları insanların 10 yıldan fazla sürdü. İnsan Genom Projesi. Bu dünya tarihinin en önemli projesiydi. İnsan Genom Projesi değil mi? Amerika, Çin, ondan sonra Fransa, Almanya hepsi birleştiler, imkanlarını birleştirdiler. Sadece insan DNA'sının harf dizilimi ortaya konabildi. Yani hangi genler nerede var, ne işe yarıyorlar bunlar daha tam bilinmiyor. Ama biz en baştan doğduğumuzdan itibaren bizde ve diğer tüm canlılarda DNA mükemmel olarak var, eksiksiz. Çünkü gördük ki böyle bir sistemin eksikliği olması zaten biter o sistem yani işlemez ki. Değil mi o parçalardan mesela protein fabrikası olmasa bütün sistem duruyor. Ya da DNA'da DNA olmasa bütün sistem duruyor. Ya da DNA'nın bir bölümü eksik olsa yine bütün sistem duruyor. Ya da DNA'yı kopyalayan 60'tan fazla enzim var. Biri eksik olsa yine bütün sistem duruyor. Ve hiçbir bozukluk olmadan aynı anda var olması, hep birlikte olarak böyle var edilmesi, yaratılması gerekiyor yani değil mi? Bilim bize bilim demek ki neyi gösteriyor bize? Kesin olarak Allah'ın yarattığını gösteriyor. Nereye baksak bu mesaj var doğada. Yani biz şimdi hücreye baktık ama balığa da baksak bu mesaj var. Uçan kuşa da baksak, atmosfere de baksak, dünyanın çekim gücüne de baksak bu mesaj var. Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlıyor bize bilim. Onun için yani Darwinizm aslında o kadar büyük bir saçmalık ki. Yani bizim böyle bunları oturup böyle anlatmamız yani biraz aslında değişik bir durum. Yani adamlara ya tesadüfen olmaz yapmayın etmeyin bakın DNA işte kopyalanıyor. Arayan enzim, enzim nedir? Cansız bir molekül. Aklı şuur olmuyor. Atomlardan oluşmuş. Gidiyor aradığını buluyor. Nerede olduğunu buluyor. Yani bunlar böyle tesadüfen olur mu? Yapmayın etmeyin. Siz bunu anlatması bile aslında çok değişik bir durum. Değil mi?
Ha, bir de çok dinleyenlere ve izleyen kardeşlerimize çok karmaşık geliyor olabilir. Çok doğal çünkü hakikaten çok kompleks. Yani hakikaten aklın böyle kavrama sınırlarının üzerinde mükemmel bir yaratılışla yaratıldığı için ve yani böyle en küçük düzeye inildikçe o mükemmellik ve o kompleks yapı daha da çok ortaya çıktığı için hakikaten anlatması da karmaşık veya dinlerken anlaması bile karmaşık geliyor.
Evet.
Yani onun yani bırakın tesadüfen meydana gelmesi mümkün olabilir mi yani? Bir tek protein, mesela amino asitler, onu oluşturan amino asitlerden bahsettin. Onu da bilim laboratuvar ortamında kendi kendine meydana getiremediler. Bırakın tesadüfen meydana gelmesini. Değil mi? Bilim adamları en son 1953 yılında o Ray Miller deneyi yaptılar.
Bakın bu da amino asitlerin oluşma reaksiyonları. Öyle yani bunlar bakın bir tek amino asit dahi oluşamıyor. Hani bırakın proteini. Bakın bu karmaşık reaksiyonlarla oluşuyor amino asitler. Burada onlarca enzim görev yapıyor. Ve bu da bir tek canlı hücresinde yapılabiliyor. Yani doğada öyle amino asit falan oluşmuyor. Öyle bir konu yok. O kadar kontrollü bir sistem ki, bir kompleks bir sistem ki bu. Bu enzimlerden birinin eksikliğinde yine amino asitler yapılamıyor.
Tabii.
Ve bunun için yine hücre gerekiyor. Yani sırf amino asitlerin sentezlenmesi için yine canlı hücresi gerekiyor.
Evet.
Yani bırakın proteini, amino asit aşamasında yok oluyor Darwinizm zaten.
Tabii. Evet. Yani onu evrimciler bazen varmış gibi iddialarda bulunuyorlar da o yüzden hani Ray Miller deneyinden bahsettim. 1953 yılında yaptılar. Sonra bir daha zaten öyle bir cesarete de girişemediler. Çünkü o zaman da Ray Miller kendisi de itiraf etmişti. Yani normal dünyanın ilk atmosfer çağlarında olmayan gazlar kullandığını, aynı zamanda laboratuvar ortamında oluşan maddeleri hemen oluştuğu ortamdan ayırıp çıkartan bir soğuk tuzak dediği bir mekanizma kullandığını. Dolayısıyla doğadaki 20 çeşit amino asitten sadece 4-5 çeşidini suni gazlar kullanarak, mesela oksijen kullanmadı. Yeryüzünde halbuki oksijen var. Oksijen kullansa zaten hiçbir şey oluşamaz çünkü hemen parçalar oluşsa bile. Ayrıca amonyum, metan gibi gazlar dünyada var olmayan gazlar kullandı. Yani
evet, karbonhidrat ve azot kullanması gerekiyordu.
Evet, yani o sonra kendisi de itiraf etti. Dolayısıyla laboratuvar ortamında bile amino asit oluşamayacağını biliyorlar ki yapamıyorlar zaten şu anda.
Tabii amino asitleri yani ancak hücrelerden elde edebiliyorsunuz siz. Yani bizde 10 tanesi sentezlenebiliyor insan vücudunda. Diğer 10 tanesini diğer canlılardan alıyoruz biz. Ancak hücre şartlarında bakın bu reaksiyonlar, çünkü bunlar öyle karmaşık reaksiyonlar ki, kompleks reaksiyonlar ki muhteşem bir düzen içinde işliyor. Yani bunu öğrenmesi bile zor. Bunun için özel üniversitelerde bölümler var, değil mi? Böyle kitaplar var. Yani kolay değil. Biz tıp fakültesinde okuduk. Ayrıca üniversitenin özel bölümleri oluyor, kürsüleri oluyor, araştırma bölümleri oluyor ki yani yine de bilimsel olarak bilgimiz yüzeyel. Çünkü bilimin bilmediği o kadar çok şey var ki hala. İnsan DNA'sında bile hangi proteinlerin kodlandığını, hangi genler var, hangi genlerin ne özellikleri var, bunlar daha tam olarak bilinmiyor. Ki böyle böyle kitaplar olmasına rağmen, yani yıllardır araştırma yapılmasına rağmen 21. yüzyılda. Yani o derece kompleks bir sistem var. Bu sistem tabii Allah bir kere yaratmış ama başıboş bir sistem değil. Allah her an yaratmaya devam ediyor. Her an kontrollü olması gerekiyor. Bu kadar kompleks bir sistemin. Anan yaratılış var. Bu sistemler hep anan yaratılıyor. Böyle bir düzen. Muhteşem bir düzen var çünkü hücrenin içerisinde. Bakın tek bir hücrede 10 milyar protein var. Ya 10 milyar böyle yani bir 10 milyarlık şehir düşünün siz. 10 milyar insanın içinde yaşadı. İstanbul'da değil mi 10-12 milyon insan yaşıyor. 10 milyara çıktığını düşünün bu şehrin şeyin nüfusunun. Yani o şeyi düşünebiliyor musunuz öyle bir sistemi? Nasıl bir karmaşa meydana gelir böyle? O trafik sistemini, yani sistem felç olur zaten, işlemez öyle bir sistem. Ama hücrede 10 milyar proteinle mükemmel bir şekilde işliyor. Saniyede 2000 protein sentezleniyor. O DNA sarmalının içerisinden özel olarak bölümler seçiliyor. Kapkaranlık bir ortam ve orada akıllı bir, bilinçli bir şey yok, molekül yok. Atomlardan oluşan, cansız değil mi? Atomlardan oluşan moleküller var. Tabii ki bu yaratıcının sonsuz aklını, sonsuz sanatını gösterir bize. Her aşaması. Amino asitlerin oluşma safhası da, değil mi? Proteinin oluşması da. Ve Darwinizmin yani o kadar yani abuk sabuk, ipe sapa gelmez bir pagan dini ki yani böyle bir pagan felsefesi ki yani böyle tesadüf olduğunu. Tesadüfen olur mu? Tesadüfen bir tek harf bile oluşmaz. Değil mi? Tesadüfen hiçbir şey oluşmaz. Yani tasarım oluşmaz tesadüfen. Yani böyle aslında bu örnekleri vermeye bile gerek yok ama İşte kumda mesela kale oluşur mu tesadüfen? Belli ki onu akıllı birileri gelip yapmıştır. Ya da herhangi bir bina ya da İstanbul şehri mesela. Hücre İstanbul'dan daha kompleks yapısı var. İstanbul şehri tesadüfen olur mu? Bir tane tuğla bile tesadüfen olmaz. Evet. Değil mi? Bir yerde bir tuğla görseniz çölün ortasında. Tabii ki o tuğlayı biri yapıp getirmiştir oraya. Tuğla tesadüfen olmaz. Herkes bilir bunu. Değil mi? Düzgünlüğü, onun tasarımı, o maddelerin özel olarak bir araya getirip onu tasarlandığı açıktır. Bir tek harf bile oluşmaz. Nasıl DNA'daki... 1 gram DNA'da 200 trilyon kitaba eşdeğer bilgi var. Yani bu değil mi? İnsan yani bu böyle hani bilim adamı olmaya gerek yok. 7 yaşında 5 yaşındaki bir çocuk Allah'ın yarattığını bilir. Ben hakikaten 5 yaşındayken biliyordum Allah'ın dilemesiyle. Yani yaratıldım çok açıktı yani böyle bir dünyaya gelmişim, birçokken var edilmişim. Bir görüntü var etrafımda. Değil mi? İnsanlar dolaşıyor, sesler duyuyorum. Rengarenk hareketli böyle varlıklar görüyorum. Demek ki yani yaratılmış, yaratıcısı var bunun, çok açık. Böyle illa DNA'yı genetik bilmeye gerek yok yani Allah'ın varlığını kavramak için. İnsan daha ilk bakışta baktığı anda bilir yani yaratıcısının olduğunu. Herkes bilir vicdanen. Sadece zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bir inkar etme oluyor. Bakın maymunun biliyor daktiloyla insanlık tarihini yazamayacağını ama diyor ben onu kabul etmek istiyorum diyor. Şimdi bu olmadı. Allah hesabını verecek herkes değil mi inşallah böyle evet. Allah... Biliyor musun diyecek. Biliyor muydun diyecek değil mi? Yaratıldığını biliyordum diyecek. Yani bilimsel olarak da biliyor muydun? Biliyordum diyecek değil mi? Kur'an'ın var olduğunu biliyor muydun? Biliyordum. Niye uymadın diye sorulacak herkese bu yani bu şekilde. İnşallah.
O bilim sözünü çok kullanıyorlar. O evrimi savunanlar, böyle akademisyen şeyi olanlar. Ha bu bilimsel şeyin içinde konuşalım gibi böyle bir takım konuşmalar yapıyorlar. Bilim, bir kere Kur'an bilimi emrediyor. Ve biz o emrettiği bilimi inceleyerek... Allah'ın yarattığı sonucuna varıyoruz. Dolayısıyla böyle dini bilimle ayrı tutmak gibi sanki birbirinden farklıymış gibi böyle bir üslup kesinlikle yanlış ve böyle uyutmaya çalışan değil mi? Halkın şeyini zedelemeye çalışan, anlayışını zedelemeye çalışan bir üslup öyle bir şey yok. Bir kere evet. Bilim ve din iç içe çünkü Kur'an bilimi emrediyor. Bilim gözlediğinde de Allah'ın yarattığını görüyor net olarak. Evet. O nedenle Kur'an ve bilim iç içedir.
Evet.
Bilim ondan ayrı bir şey değildir yani. O şeyi bıraksınlar.
Kur'an'ın çok sayıda bilimsel mucizesi de vardır. Bakın DNA ile ilgili bir mucizesi var. Onu da gösterelim. Kur'an'da. Bakın Kur'an'ın bilimsel mucizeleri vardır. Çok sayıda embriyolojiyle ilgili, genetikle ilgili, astronomiyle ilgili, fizikle ilgili, insan oluşumuyla ilgili, botanikle ilgili değil mi? Bunlardan bir tanesi DNA ve genetik tarihinin başlangıcı. Bakın DNA yani deoksiribonükleik asit terimi canlılardaki genetik malzemenin kısaltma ifadesidir. D, N ve A harflerinden oluşur. Genetik biliminin başlangıcı Mendel isimli bilim adamının bakın 1865 yılında bu rakama dikkat edelim şimdi. Yılındaki genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe Kur'an'da 18 numaralı Kehf suresinin 65. ayetinde işaret edilmektedir. Şimdi bakın Arapçasını görüyoruz. D, N, A harflerinin dal, nun, elif yani Arapça karşılığıyla Kur'an'da nerelerde yan yana geldiği incelendiğinde en fazla Kehf suresinin 65. ayetinde geçtiği görülür. Bu ayette D, N, A harfleri ardı ardına tam 3 defa yan yana yer almaktadır. Bakın çok büyük bir mucize. Kur'an'ın başka hiçbir ayetinde DNA harfleri bu şekilde ardı arda ve çok sayıda geçmez. Bu harflerin yer aldığı ayet numarası 18. surenin 65. ayetidir. Genetik biliminin başlangıç tarihi de 1865'tir. Ayette 3 defa tekrar vardır. Kehf suresinde DNA 7 defa tekrarlanırken RNA da yani Ra, Nun ve Elif 7 defa tekrarlanır. RNA molekülü de DNA gibi genetik yapıyı oluşturan diğer bir moleküldür. Maşallah.
Maşallah.
Değil mi? Yani tabii bilimi yaratan Allah. Yani aslında şaşıracak bir durum yok.
Şüphesiz.
Kur'an'ı yaratan Allah değil mi? DNA'yı yaratan Allah milyonlarca yıl önce. Kur'an'ı yaratan Allah. Dolayısıyla Allah bize yaratmasındaki bu mucizeleri göstertiyor Kur'an'ın içerisinde. Değil mi inşallah? Böyle Kur'an bilim kitabı değil ama çok sayıda bilimsel mucize vardır. Mesela 20. yüzyılda keşfedilen evrenin genişlediği, değil mi? Big Bang teorisinin ortaya çıkışına vesile olan bu ilk gözlem, bütün galaksilerin ve yıldızların birbirinden uzaklaştığı Kur'an'da vardır. Göğü biz yarattık, andolsun onu biz genişletmekteyiz diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kur'an 1400 sene önce indirilmiş. Bu gerçek ne zaman keşfediliyor? Edwin Hubble isimli bir Amerikalı astronom, değil mi? Teleskobuyla bakıyor, görüyor. İlk defa 1928 ya da 29 yılında. Ve bu Kur'an'da var. Tabii yani demek ki uzayı yaratan, evreni yaratan Allah, Kur'an'ı yaratan Allah. Allah'ın sözü olduğunda kesin kanıtlarından bir tanesi olmuş oluyor. Tabii sonsuz sayıda kanıtı var da inşallah. Onun kanıtlarından bir tanesi olmuş. DNA mesela değil mi? DNA harfleri sadece, bakın ilgili ayette geçiyor. 18'e 65, 18. surenin 65'i. DNA'nın ortaya çıkışı da genetik biliminin başlangıç tarihi de 1865.
Evet maşallah.
RNA harflerine bakıyorsunuz. DNA 7 defa geçiyor, RNA da 7 defa geçiyor. Mesela kadın kelimesi Kur'an'da 23 defa geçiyor. Erkek de 23 defa geçer. İnsanın kromozom sayısı 46'dır. Bebek oluşumunda 23 kromozom anneden gelir, 23 kromozom babadan gelir. Değil mi? Çok büyük mucizeler yani. Bunlar çok açık yani. Allah'ın yarattığının çok açık mucizeleri inşallah.
Evet. Maşallah.
Yani öyle maymun, daktilo falan filan bunları bıraksınlar bu işleri. Böyle olmaz. Zaten bakın Darwin'in kendisi söylüyor bakın. Darwin o kadar çok itiraf var ki Darwinizmin şeyine dair, imkansızlığına dair, saçmalığına dair. Bakın diyor ki Darwin, Charles Darwin yazdığı mektuplardan birinde, Thomas Huxley'e yazdığı mektubunda 2 Haziran 1859 tarihinde. Diyor ki teorim sadece birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası. Paçavra diyor. Ben ne desin yani? Darwin söylüyor bunu. Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? Devam ediyor Darwin. Diyor ki bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız. Şimdi Darwin'in bütün iddiası bu değil mi? Türlerin tesadüfen başka türlere dönüştüğünü, değiştiğini iddia ediyor. Diyor ki bakın bir daha okuyorum. Bir türün diğerine değişimle ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Kanıt olmayan bilimsel teori olur mu? Bilimsel iddia olur mu? Olmaz. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız. Yani evrim evrim yoktur diyor. Bakın diyor ki, ara geçiş formlarıyla ilgili bu da. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Yok diyor ara geçiş formu. Yani Darwinizm yok diyor. Darwin söylüyor. Neden bütün doğa karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Yok diyor. Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır. Ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. Teorini ortadan kaldırıyor tabii bu. Ara geçiş formu yoksa Darwinizm yok zaten. Bazen diyor tamamıyla çöküntüye uğrayacağımdan korkuyorum. Çöpüş. Bazen yakında tamamen yenilgiye uğrayacağından şüpheleniyorum. Zaten yenilgiye uğramışsın en baştan söylüyor zaten. Görüşlerimin sayısız miktarda zorluklarla dolu olduğunu göremeyecek kadar kör olduğumu sanma diyor. Fransız Charles Darwin'in hayatı. Tamamen yanlış bir inancın içinde olduğumu düşünmeye başladım. Bana bu konunun 10 sene içinde tamamen unutulacağını söylediğinde haklıydı. Niye unutulmadı biliyor musunuz Darwin'in? Masonlar desteklediği için. Çünkü Charles Darwin 27. derecede mason. Dedesinden aldı fikirlerini Erasmus Darwin, o da mason.
Güzel, güzel,
güzel. Maşallah hocam, hoş geldiniz. Allah'a çok şükür. Buyurun hocam.
Ben kendime bir sandalye mi
veriyorum? Sağ olun.
Tamam, internet yayını değil mi?
İnşallah, evet.
Şeyden devam edemiyor muyuz? 10 saat, 10 dakika sonra nerede olacak, devam edecek?
Aksu TV'de inşallah. Aksu. 23 saattir itibariyle.
Kahraman Barış.
23'te.
Evet, inşallah.
Ebru hocam hoş geldin.
Hoş geldin.
Sefa geldin, lütfettin.
Razı olsun.
Doktor hocam ne anlatıyordun?
Siz proteinleri anlattık hocam. Buluşmasının neden imkansız olduğunu daha detaylı olarak bugün amino asitlerin yapısıyla birbirlerine bağlanmasının imkansızlığı ve mutlaka hücrenin içindeki o mükemmel sistemin olması gerektiği, hücrenin olması gerektiği tek bir protein için.
Gece gündüz anlatacağız.
İnşallah.
İnşallah.
Berker Hanım, ne dosya mı veriyorsun? Tamam. Vay vay vay vay. Bugün benim yanımda olan bir kağıtlar vardı, arabada olanlar. Nerede onlar? Onlar, tamam. bu klavyede C harfinin yanında ne var?
V ve X harfleri var hocam.
X, C, V ve X mi?
Evet.
C ortada, evet. X solunda, V sağında.
V'den sonra ne var?
B var.
Sonra?
N.
Sonra?
M.
bir kardeşimiz yazmış, göndermiş. Bana çok ilginç geldi. Bak, diyor ki, cevap benim anlamı çıkıyor diyor.
İnşallah.
yani, hani daha besül arzu oluyor, söylüyoruz ya internetin. Şey, bilgisayarı.
Elhamdülillah.
cevap benim. Yani, cevabı ben veririm. Benim kanalıma cevap verilir gibi.
Maşallah.
Düşünebilir miyiz hocam diyor. evet. Ebru hocam sen bir sorun sorun yoksa doktor hocam dedik anlattı mı?
Doğru anlattı hocam.
Evet.
Çok iyi yapıyorsun.
Estağfurullah. Siz dediğinizi vurguladık. Özellikle bu konunun üzerinde durmaları izleyicilerinde. Proteinin oluşmasının imkansızlığı. Zaten başka hiçbir şeye ihtiyaç olmadı. Darwin'in bitirdiği bunun.
Evet. Çünkü onlar şöyle bir mücadele stratejisi geliştirdiler. Alanı yayıp alanda gücü boğma. Yani çok geniş bir alana yayılma. Dolayısıyla boğma. Biz de tek noktadan vurup çökertme politikası.
İnşallah.
ya öyle bir şeye girmeyeceğiz. Tek noktadan vuracağız.
İnşallah.
Fosillerden de vururduk. Onu yapmayacağım. Bak 350 milyon fosil var. Oradan girmiyorum. Tek bir ara fosilleri yok. Oradan da girmiyorum. Ama proteinlerinden beline beline vuracağız. kafasına kafasına vuracağız. Yani oradan net. Çünkü uzaylılara bağladıkları nokta olduğu için orası özellikle.
Evet.
İnşallah.
İnşallah.
Tamam sen anlat devam et.
Estağfurullah hocam. Bu Darwin'in de alıntılarını okuyordum. İmkansızlığını anlattığı. Çok sayıda var böyle itirafı. Mesela diyor ki sık sık üzerime soğuk bir ürperti geliyor ve kendi kendime bütün hayatımı bir fanteziye adayıp adamadığımı soruyorum diyor mektubunda. Oldukça iyi biliyorum ki spekülasyonlarım meşru bilimin sınırlarının oldukça ilerisine uzanmıştır. Spekülasyonlarım meşru bilimin sınırlarının oldukça ilerisine uzanmıştır. Hayali şeylerle boğuşuyorum diyor.
Ya işin doğrusu bu. Adamın anlattıkları bu. Yani o yine burada dürüst davranmış yani. Samimi açıkça söylüyor.
Evet.
Öbürleri direkt demagojiye giriyorlar. Sen anlat, güzel anlatıyorsun.
Estağfurullah. Bir tanesinde şöyle diyor hocam inşallah. Teorim sadece birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası. Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı?
İşte var ki adamlar da sahip çıkmışlar.
bir de Darwin'in hayvanlardaki mükemmel yaratılışı gördükten sonraki itirafları var.
Kıymeti şöyle var. Ateizme malzeme olduğu için yanlış da olsa, uydurma izahlara dayansa da, hayali bir zemine dayansa da ateizm için bir malzeme gerekiyordu. Hazır malzeme işte oradan onu kullanıyorlar.
Evet.
Yani doğru olması gerekmiyor ki. Onlar zaten doğru olmadığını biliyorlar. Hangi Darwinist inanır Darwin'in teorisine?
Evet.
Bir tane inanan yok. Hatta o bir amca vardı yaşlı, beyaz saçlı, neydi o?
Ali Demirsoy.
Ali Demirsoy. Ne diyor? O arkadaşları gelmiş.
Maymunun daktilonun başına geçip.
Hayır, o da arkadaşlar, profesör arkadaşlar gelmişler. Buna hakikaten sen inanıyor musun ya? Nasıl bu olay? Anlat bakayım.
Bir arkadaşı geliyor, evrimci bir arkadaşı. Ya Ali diyor, hakikaten sen bu Darwinizme inanıyor musun?
Bak o uyanmış yani.
Evet, inşallah.
Bunun böyle bu saplantı haline bunu anlatmasını o şaşırmış demek ki. Yani nasıl anlayamasın daha hala, nasıl kavrayamasın gibisinden.
İnşallah.
Yani meslek icabı mı yapıyorsun? Hani durumunu muhafaza için mi yapıyorsun? Yoksa gerçekten inanıyor musun gibi sormuş anladığım kadarıyla.
Evet. Bu siz daha bilirsiniz, alıntısında da zaten o aklı biraz ziyan bir şey böyle. Maymunun daktilonun başına geçip insanlık tarihini yazması gibi bir ihtimaldir diyor. Ama diyor ben öbür ihtimali kabul edemem diyor. Bunu kabul ederim diyor. Böyle bir itirafı var.
Maymunun daktilonun başına geçip insanlık tarihini
hiç hata yapmadan yazması gibi bir ihtimaldir diyor. Tek bir proteinin
oluşması
ihtimali. Evet, oluşması.
Ve bunun bilimsel olduğunu söylüyor arkasında. Evet. Ve inanıyorum ben buna.
İnanıyorum ben buna
diyor. Ya kardeşim, o demek istediği şu, ben buna hiçbir şekilde inanmıyorum diyor.
İnşallah.
Yani inanılacak gibi değil ama meslek icabı devam ettiriyoruz anlamına geliyor.
Evet.
Çünkü Ali Demirsoy yaratıcı savundu mu zaten Ali Demirsoy olmaz artık. Başka bir şey olur. Yani bütün çevresindeki insanlar, herkes dağılır gider. Yani birçok kişi de tabii çok sevenler olur ayrı. Yaratılışa inananlardan sevenler olur ama ateistlerden kim varsa hatta aklına zarar geldiğini bile iddia edebilirler. Ve bırakıp giderler. O da o çevreyi bırakmak istemiyor anladığım kadarıyla.
Evet.
Bu yaşımıza kadar bu kadar gitti, bundan sonra da gitsin artık, ne kaldı ömrümüzün bundan sonraki dönem dediğini düşünüyor olabilir. Allah hayırlısıyla uzun ömür versin inşallah. Mehdiyet'in dünyaya hakimiyetini görür, İslam'ın dünyaya hakimiyetini görür, Hazreti İsa'nın nuzulünü görür. Hazreti İsa zamanında inşallah görecek.
İnşallah. Canım.
Nitekim geçenlerde bir evrimle ilgili toplantı yapmıştı, üniversitede gençleri toplamış, büyükçe bir salonda. Onlara evrimi anlatıyor, birden Mehdiyet'e geçti.
Evet.
Birden bana getirdi konuyu, konu kalktı, evrim falan unuttu. Artık Mehdi, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulü, ahir zaman.
Maşallah.
Demek ki asıl bilinçaltına oturan o olmuş. Demek ki iyi takipçimiz yani. Çok güzel maşallah takip ediyor ve kanaati de gelmiş demek ki.
İnşallah.
Ben sana söyleyeyim yani hiçbir şekilde evrime inanmıyordur.
Evet.
Hiçbir şekilde inanmıyordur ama bir meslek icabı Allah-u Alem devam ettiriyor. Yani
İnşallah.
İnanması mümkün değil. Bak arkadaş soruyor samimi olarak. Darwinist arkadaşı değil mi? Darwinist
evet,
profesör.
Evet.
Ya diyor Ali sen hakikaten inanıyor musun buna diyor teoriye. Ben ne demek işte, ben şu ana kadar inanıyordum ama gerçekleri gördüm. İnanılacak gibi değil. Ama sen aklı başında bir adamsın. Nasıl devam ettiriyorsun bunu diyor.
İnşallah evet.
Değil mi?
Evet.
O da işte devam ettiriyoruz. İdare et durumu diyor herhalde anladığım kadarıyla.
İnşallah.
Ama yakın bir zamanda gerçeği teslim edecektir. Çünkü bunu söyleyen adam daha ne desin? Değil mi? O maymunla ilgili anlattığı tamam. İnsanlık tarihini bir maymunun yazması. Bir de maymun.
Evet.
Daktilonun başına geçiyor. İnsanlık tarihini yazıyor. Bu ne demektir? Sıfır ihtimal. Yani evrim yok diyor. Bu anlayan anlardı. Daha ne desin? Bunun üstüne evet. Bir şey denir mi?
Denmez inşallah.
Değil mi? Mesela şuna benziyor. Havadaki azottan ben uçak yaparım. Değil mi? Neden evrim olmasın bu yüzden? Böyle bir mantık. Havadaki azottan ben uçak yaparım. Neden evrim olmasın? İddiasını savunduğuna göre bir bu anlama geliyor. Bu ne demektir? İmkansız demektir. Dolayısıyla konu bitmiş. Yani biraz da verilen mesajı dinleyenler anlaması lazım. Burada anlaşılmayacak bir şey yok. Çok net konuşmuş.
Evet.
Flu mu oradaki izah? Vay
evet.
Alet.
Evet.
İmkansızlığı net anlatmış.
Evet.
Ebru hocam, herhalde programı bitireceğiz. Ama
hocam,
oradan internete geçeceğiz.
Kahramanmaraş.
Direkt mi geçelim Kahramanmaraş'a?
Bir 5 dakikadan fazla var biraz hocam inşallah.
5 dakikadan fazla.
Buyursunuz evet.
Evet. Inşallah. O zaman bir ara verelim yine.
İnşallah.
Ondan sonra geçelim.
İnşallah hocam.
Kahramanmaraş.
Aksu TV.
Aksu TV. Evet, oradan devam edeceğiz. İnternetten de devam ediyoruz.
İnşallah evet.
5 dakika bekleriz, bir şey olmaz. İnşallah.